Ayrım 13, sayfa 136. Harry sesi takip etti. Dükkanın tek bir spot lambasıyla aydınlanan loş iç kısmında, dev bir ahşap zürafanın arkasında sandalyeye çıkmış bir kadının sırtını gördü. Duvara siyah renkli, sırıtan, ahşap bir maske asmakla meşguldü. Kadın arkasını bile dönmeden ne vardı diye sordu. Alışveriş için gelmeyen davetsiz misafirlere alışkın bir hali vardı. Emniyetten geliyoruz. Ha, öyle mi? Kadın dönünce spot lambası yüzüne vurdu. Harry'nin kalbi bir an için duracak gibi oldu. İstemsizce bir adım geriye çekildi. Sylvia Otter sendi bu. Bir sorun mu var diye sordu kadın gözlük camlarının arkasındaki kaşlarını çatarak. Siz kimsiniz? Anne Patterson dedi. Harry'yi bu denli afallatan şeyin ne olduğunu hemen anlayarak. Sylvia'nın kardeşiyim. Biz ikiziz. Harry öksürmeye başladı. Bu dedektif Harry Hall dedi arkasında duran Catherine. Ben de Catherine Bratt. Rolf'e bakmıştık. Cenaze salonunda. Anne Patterson duraksadı. O anda dükkanda üç kişi de diğerlerinin ne düşündüğünü biliyordu. Bir kafa nasıl defnedilebilirdi? Siz de yardıma geldiniz o halde, dedi Catherine. Anne Patterson kısacık gülümsedi. Evet. Elinde ahşap maskeyle sandalyeden dikkatlice indi. Tören maskesi mi yoksa ruhani bir maske mi diye sordu Catherine. Tören. Hutu maskesi, Doğu Kongo. Harry saatine baktı. Rolf ne zaman döner? Bilmiyorum. Tahmininiz var mı? Dediğim gibi bilmiyor. Gerçekten güzel bir maske diyerek araya girdi Catherine. Sanırım Kongo'ya gidip kendiniz getirdiniz değil mi? Anne ona hayran hayran baktı. Nereden bildiniz? Tutuşunuzdan anladım. Gözlerinizden ve ağzınızda tutmuyorsunuz. Ruhlara saygı gösteriyorsunuz. Maskelerle ilgilenir misiniz? Şöyle böyle dedi Catherine. Yanlarında küçük kolları ve altında bacakları olan siyah bir maskeyi işaret etti. Kafası yarı insan yarı hayvandı. Şu da bir Kıpeliye maskesi olsa gerek. Evet, fil dişi sahilinden. Senufo. Güç maskesi mi? Catherine elini maskenin tepesindeki Hindistan cevizi kabuğundan sarkan sert ve yağlı hayvan kıllarında gezdirdi. Vay canına, epey bilgilisiniz dedi Han. Güç maskesi de ne demek diye sordu Harry. Adı üstünde dedi Han. Bunun gibi Afrika maskeleri boş sembollerden ibaret değildir. Low toplumunda böyle bir maskeyi takan kişiye tüm yetki ve yargı gücü kendiliğinden bahşedilmiş olur. Kimse maskeyi takanın gücünü sorgulamaz. Gücü maske verir. Kapıda asılı iki ölüm maskesi gördüm dedi Catherine. Onlar da çok hoş. An gülümsedi. Onlardan birkaç tane daha var. Loseto'dan getirmiştim. Görebilir miyim? Tabii ki, bir saniye bekleyin. Kadın gidince Harry partnerine baktı. Onunla biraz laflamanın işe yarayabileceğini düşündüm sadece dedi Catherine. Harry dile getirmese de sorusuna cevap vererek. Belki aile sırları falan vardır, anladın mı? Anladım. Seni yalnız bırakmam daha iyi olacak. Sen ne yapacaksın? Odama döneceğim. Rolf Otersen gelirse hasta mahremiyetinden vazgeçtiğini gösteren yazılı bir beyan almayı unutma. Harry kapıdan çıkarken küçülüp büzülmüş, çığlık atarken donup kalmış kösele derisinden insan yüzlerine göz attı ve onların imitasyon olduğunu düşünmek istedi. Ellie Kvale alışveriş arabasını Ullevar Stadyumundaki YCA süpermarketinin reyonları arasında itiyordu. Burası çok büyük bir marketti. Diğerlerine göre biraz daha pahalı olsa da daha iyi ürün yelpazesi vardı. Buraya her gün değil, sadece güzel bir şeyler yapmak istediğinde gelirdi. O akşam oğlu Trygve Amerika'dan dönüyordu. Montana'daki bir üniversitenin iktisat bölümünde 3. senesiydi ve bu sonbahar hiç sınavı olmadığı için Ocak ayına kadar evinde ders çalışacaktı. Andreas kilisedeki ofisinden çıkıp doğruca onu Gardemoen havalanından almaya gidecekti. Ellie eve gelirlerken ikisinin uçurma balıkçılığı ve kanolarla ilgili derin bir sohbete dalacaklarından emindi. Ellie dondurucuya eğilip yüzüne çarpan soğuğu hissettiği sırada yanından bir gölge geçti. Başını kaldırıp bakmasa da aynı gölge olduğunu biliyordu. Taze gıda tezgahının önünde dikilirken ve otoparkta arabasını kilitlerken yanından geçen gölge. Hiçbir anlamı yoktu. Eski meseleler yeniden gün yüzüne çıkıyordu sadece. Olan bitenin üzerinden insan ömrünün yarısı kadar süre geçse de içindeki korkudan asla kurtulamayacağı gerçeğini kabullenmişti artık. Kasada en uzun kuyruğu seçti. Deneyimlerine göre çoğu zaman en uzun kuyruk en hızlı ilerlerdi. Ya da sadece kendisi öyle zannediyordu. Andreas'a göre ise yanılıyordu. Arkasına biri daha geldi. Demek ki bir kişi daha yanılmayı göze almıştı. Dönüp bakmadı ama sırtına gelen soğukluk onu arkada duran kişinin bir kucak dolusu donmuş gıda taşıdığını düşündürdü. Az sonra arkasına baktığında kimseyi göremedi. Gözleri diğer kuyrukları taramaya başladı. Başlama dedi kendi kendine. Şuna yine başlama. Ellie dışarı çıktığında güç de olsa etrafına bakmadan yavaşça arabasına yürüdü. Kapıyı açtı, torbaları koydu ve koltuğa oturup yola koyuldu. Toyota'sı uzun tepeleri aheste aheste tırmanarak Nordberg'deki dubleks daireye doğru ilerlerken Aklında Trigve ve kapıdan girdiğinde hazır olması gereken akşam yemeği vardı. Harry telefonda Espen Lepswick'i dinlerken artık hayatta olmayan iş arkadaşlarının fotoğraflarına bakıyordu. Lepswick grubunu çoktan kurmuş, Harry'e dosyayla ilgili tüm bilgilere nasıl erişeceğini soruyordu. Bilgi işlem şefinden bir şifre alacaksın dedi Harry. Sonra da cinayet masasından andan Kardan Adam isimli klasöre gireceksin. Kardan Adam mı? Bir isim vermemiz gerekiyordu. Tamamdır, sağ ol Harry. Seni hangi sıklıkla bilgilendirmemi istersin? Sadece önemli bir şey bulduğunda. Ha, bir de şey var, Lepswick. Nedir? Bizim bölgemizden uzaktır. Sizin bölgeniz tam olarak neresi? Sen sadece ihbarlara, tanıklara ve seri katil olması muhtemel eski suçlulara odaklan. İşin zor kısmı orası çünkü. Harry, deneyimli Kripos dedektifinin aklından geçeni biliyordu. Yani boktan kısmı. Lepswick boğazını temizledi. O halde kayıp vakaları arasında bir bağlantı olduğunu kabul ediyoruz, öyle mi? Kabul etmek zorunda değilsin. Sezgilerini izle yeter. Güzel. Harry telefonu kapattı ve önündeki ekrana baktı. Borkild'in söylediği internet sitesine girmişti. Yüzlerinde ve vücutlarında mükemmel görünümlerini isterlerse daha da kusursuz hale getirebilecekleri yerleri gösteren noktalı çizgilerin olduğu güzel kadınlara ve manken tipli adamlara baktı. Erkek mankenlerden aşağı kalmayan İdar Vetlesen'in fotoğrafı ona gülümsüyordu. İdar Vetlesen'in resminin altında Fransızca ve İngilizce uzun uzun yazılmış afili diploma ve kurs adlarının listesi sıralanıyordu. Harry bunların topu topu iki ayda tamamlanabilen ama kişiye ünvanına yeni Latince kısaltmalar ekleme hakkı tanıyan kurslar olduğunu biliyordu. Adamın adını aratınca curling turnuvaları ile ilgili olduğunu tahmin ettiği birkaç sonuç ve önceden çalıştığı yerlerden biri olan Marienlist kliniğine ilişkin bir internet sitesi çıktı. İdar Vestesen'in yanındaki bir ismi görünce insanların dedikleri şeyin doğru olduğunu anladı. Norveç o kadar küçük bir ülkeydi ki herkes birbirine en fazla iki tanıdıklık uzağındaydı. Katrin Bratt içeri girdi. Derin bir nefes alıp Harry'nin karşısındaki sandalyeye oturdu ve bacak bacak üstüne attı. Sence güzel insanların çirkinlere göre daha mı fazla güzellik kaygısı oluyor diye sordu Harry. O yüzden mi görünümlerine bu kadar takılıyorlar? Bilmiyorum dedi Katrin. Ama kulağa sanki mantıklı geliyor. Yüksek zekalı insanlar da zekaya o kadar saplantılı olur ki gidip kendi kulüplerini kurarlar mesela. Sanırım elinde ne varsa ona odaklanıyorsun. Sen de araştırma kabiliyetine gurur duyuyorsundur herhalde. Fare yakalama geninden mi bahsediyorsun? Akıl hastalığı bulunan, bağımlılık problemi olan, zeka seviyeleri ortalamadan epey düşük ve birçoklarına nazaran epey yoksul çocukluk geçirmiş insanları hapse atma becerisinden mi? Demek sana göre biz fare peşindeyiz. Evet, o yüzden 40 yılın başında masamıza böyle bir dosya gelince çocuk gibi seviniyoruz. Çünkü önümüze büyük bir av fırsatı çıkıyor. Aslan, fil, hatta lanet bir dinozor vuracağız diye heyecanlanıyoruz. Katrin gülmedi. Aksine başını usulca oynattı. Sylvia'nın ikiz kardeşi neler söyledi? Az kalsın kadınla yakın arkadaş olacaktım diyerek iç çekti Katrin. Ellerini dizinde birleştirdi. Anlat bakalım. Pekala. Harry, Katrin'in tıpkı kendisi gibi pekala diyerek söze başladığını fark etti. Anın dediğine göre hem Sylvia hem de Rolf ilişkiye başladıklarında şanslı tarafın Rolf olduğunu düşünüyorlarmış. Ama diğer herkes aksini söylüyormuş. Rolf o sıralar Bergen'deki teknik üniversiteden mezun olmuş çiçeği burnunda bir mühendismiş ve Kvarner mühendislikte iş bulup Oslo'ya taşınmış. Sylvia ise her sabah yeni hayat planlarıyla uyanan türden birisiymiş. Üniversitede yarım düzine farklı hazırlık dersi almış ve hiçbir işinde 6 aydan uzun süre çalışmamış. Dik kafalı, asabi, kaprisli ve su katılmamış bir sosyalistmiş. Kibrin köreltilmesini savunan her türlü ideolojiye yatkınlığı varmış. Etkisini altına aldığı bir iki kız arkadaşı ve birlikte olduğu adamlar katlanamaz biri olduğu için kısa zamanda onu terk etmişler. Kız kardeşinin düşüncesine göre Rolf'un onunla bu denli aşık olmasının sebebi onun tam tersi olmasıymış. Anlarsın ya, sonuçta o babasının izinden gidip mühendis olmuş bir adammış. Kapitalizmin o görünmez cömert eline ve burjuva sınıfın mutluluğuna inanan bir aileden geliyormuş. Sylvia ise biz batılıların maddiyatçı ve yozlaşmış insanlar olduğuna, gerçek kimliğimiz ve mutluluk kaynağımızla aramızdaki bağı kopardığımıza inanıyormuş. Bir de Etiyopya'daki bir kralın Mesih olduğunu. Hail Selah istedi Harry. Rastafari hareketi. Cin gibisin. Bob Marley'in albümleri sağ olsun. Neyse bu onun Afrika ile olan ilişkisini açıklayabilir sanırım. Belki. Katrin oturuşunu değiştirip sol bacağını sağın önüne atarken Harry bakışlarını kaçırdı. Her neyse. Rolf ve Sylvia bir sene işlerini ara verip Batı Afrika'ya seyahat etmişler. Bu seyahat ikisini de ciddi anlamda dönüştürmüş. Rolf hayattaki misyonun Afrika'nın ayaklarının üzerinde durmasına destek olmak olduğunu fark etmiş. Sırtına Etiyopya bayrağının kocaman bir dövmesini yaptıran Silvia ise Afrika'da bile herkesin kendini düşündüğünü anlamış. Böylece Taste of Africa'yı açmışlar. Rolf'un amacı bu zavallı kıtaya biraz olsun yardım etmek, Silvia'nınki ise ucuz ithalat ve devlet desteği sayesinde kolay para kazanabilmekmiş. Bu sevda yüzünden Lagos'tan dönerken gümrükte bir çuval dolusu esrarla yakalanmış. Buyur bakalım. Gümrüktekilerin kafasına kuşku tohumlarını ekmeyi başarınca küçük bir şartlı ceza ile paçayı kurtarmış. Çuvalda ne olduğunu bilmediklerini, onu Norveç'te yaşayan bir Nijeryeli aileye hediye olarak götürmek için yanına aldığını söylemiş. Başka? Ann Rolf'ü seviyor. İyi kalpli, düşünceli ve çocuklarının üzerine titreyen bir adam olduğunu söylüyor. Ama belli ki adam Silvia'yı körü körüne seviyor. Silvia şimdiye dek iki kez başka bir adama aşık olup Rolf'ü ve çocukları terk etmiş. İki adam da onu bir zaman sonra bırakmış. Ve Rolf ikisinde de memnuniyetle eve dönmesine izin vermiş. Sence onu bu denli etkisi altına almayı nasıl başarmış? Catherine Brat üzüntüye çalan bir ifadeyle gülümsedi. VT'nin kenarını düzeltirken boşluğa baktı. Sıradan bir yolla olduğunu tahmin ediyorum. Hiç kimse iyi seviştiği birini bırakıp gitmek istemez. İstedikleri kadar deneseler de dönüp dolaşıp aynı kişiye gelirler. İşte bu kadar basit canlılarız aslında. Harry yavaşça başını salladı. Silvia'yı bırakıp dönemeyen adamlar ne oluyor o zaman? Erkekler farklıdır. Bazıları zaman içinde performans sorunları yaşayabiliyor. Harry Catherine'i süzdü ve konuyu uzatmamaya karar verdi. Rolf Otter seni gördün mü? Evet, sen gittikten 10 dakika sonra geldi dedi Catherine. Son gördüğümden daha iyi durumdaydı. Bidoy'daki plastik cerrahi kliniğini hiç duymadığını söyledi. Ama yine de doktor hasta mahremiyetinden vazgeçtiğiyle ilgili beyanı imzaladı. Catherine ikiye katlı bir kağıdı masaya bıraktı. Val Hovey'nin alçak tribününde buz gibi bir rüzgar kol gezerken Harry pistte süzülerek dönen buz batencileri izliyordu. Oleg'in tekniği geçen seneye göre daha yumuşak ve etkili bir hal almıştı. Arkadaşı ne zaman onu geçmek için hata kalksa Oleg vücudunu eğerek buza daha sert basıyor ve sakince arayı yeniden açıyordu. Harry Espenlevski'yi telefonla aramıştı ve birbirine en yeni havadisleri vermişlerdi. Harry, Lepswick'ten Britta'nın kaybolduğu gece Hofswein'la siyah bir sedan arabanın girdiğini ve çok geçmeden aynı yöne döndüğünü öğrendi. Siyah bir sedan diye tekrarladı içi titreyerek. Gecenin bir vakti. Evet, bundan pek bir şey çıkmayacağını biliyorum diye iç geçirdi Lepswick. Harry telefonu ceketinin cebine koyarken üzerine vuran projektör ışıklarını bir şeyin kapattığını sezdi. Kusura bakma, biraz geciktim. Başını kaldırdığında Matthias Lund Helgesen'in neşeli ve gülümseyen yüzünü gördü. Raquel'in temsilcisi Harry'nin yanına oturdu. Kış sporlarını sever misin Harry? Harry, Matthias'ın insanla konuşurken bile karşısındakini dinlediğini düşündürecek kadar yoğun bir ifadeyle bakan o adamlardan olduğunu fark etti. Pek sayılmaz. Belki buz pateni. Ya sen? Matthias hayır der gibi başını salladı. Ama günün birinde bu hayatta işimin bittiğini anlarsam ve yaşamak istemeyecek kadar hasta olursam şu tepeye, oradaki atlama kulesine çıkmaya karar verirdim. Baş parmağıyla omuzunun gerisini işaret etti ama Harry'nin dönüp bakmasına gerek yoktu. Austin'un en gözde abidesi ve en çirkin atlama kulesi olan Holmenkollen şehrin her yerinden görülüyordu ne de olsa. Sonra da aşağı atlayacağım. Ama kayakla değil, kuleden atlayacağım. Etkileyici, dedi Harry. Matthias gülümsedi. 40 metre serbest düşüş, sadece birkaç saniye. Umarım o güne daha vardır. Kanımdaki anti-SCL 70 oranına bakılırsa orası hiç belli olmaz, diyerek gaddarca güldü Matthias. Anti-SCL 70? Evet, antikorlar güzel şeylerdir ama ortaya çıkıyorlarsa her zaman şüpheli yaklaşmak gerekir. Kanda dolaşmalarının bir sebebi var. İntiharın doktorların ilkelerine ters düştüğünü düşünmüştüm ben hep. Hastalıkların ne getireceğini doktorlardan iyi kimse bilemez. İntiharın ölümün yaşamdan daha cazip geldiği durumlarda mantıklı bir eylem olduğunu savunan Zenon'la aynı düşünüyorum ben. 98 yaşındayken ayak baş parmağı yerinden çıkmış. Bu onu o kadar üzmüş ki eve gidip kendini asmış. Kendini asmak varken neden Holmenkollen'in tepesine tırmanma zahmetine katlanasın ki o zaman? Çünkü ölürken bile yaşama saygı göstermek gerekir. Öyle değil mi? Ya da neyse, itiraf edeyim, ölümden sonra meşhur olma fikri hoşuma gidiyor. Araştırmalarım pek ilgi görmüyor, ondan sanırım. Matthias'ın mutlu kahkahası hızlı hareket eden paten bıçaklarının sesiyle parçalara bölündü. Bu arada Oleg'e yeni hız patenleri aldığım için özür dilerim. Raquel doğum gününde ona paten almayı planladığını baştan söylememişti. Sorun değil. Oleg patenleri benim için değil, senin hediye etmeni yeğlerdi. Harry bir şey demedi. Seni kıskanıyorum Harry. Burada oturup gazeteni okuyorsun, telefonda başkalarıyla konuşuyorsun ve senin buradaki varlığın bile ona yetiyor. Ben sonuna tezahürat yapsam da, cesaretlendirmeye çalışsam da, iyi bir baba olmanın tüm kurallarını yerine getirsem de tek yapabildiğim rahatsızlık vermek oluyor. Sırf senin de öyle yaptığını bildiği için patenlerini her gün cilaladığını biliyor muydun? Raquel patenlerini içeri koymasını söyleyene dek onları dışarıdaki merdivene bırakmakta ısrar ediyordu. Çünkü ona patenlerdeki çeliğin soğukta durması gerektiğini söylemişsin. Sen onun rol modelisin Harry. Bu düşünce Harry'i ürpertti. Ama kalbinin derinliklerinde, hatta daha da yakında bir ses bunu duyduğu için mutlu olduğunu söylüyordu. Matias'ın Oleg'i kazanma çabalarının fiyaskoyla sonuçlanmasına sevinen, kıskanç, adi bir herifti. Matias montunun düğmesiyle oynadı. Bu boşanma çağında çocuklar ve onun köklerine duydukları derin bağlılık gerçekten tuhaf bir olgu. Yeni bir babanın asla aslının yerini tutmaması. Oleg'in gerçek babası Rusya'da yaşıyor, dedi Harry. Kağıt üstünde öyle, dedi Matias sahte bir tebessümle. Ama gerçek öyle değil Harry. Oleg önlerinden hızla geçerken ikisini de selamladı. Matias da ona eselladı. İdar Vetlesen adında bir doktorla çalışmışsın, dedi Harry. Ayrım sonu sayfa 145. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. An Pedersen. A-N-E-P-D-E-R-S-E-N. Hutu. H-U-T-U. Kpelje. K-P-E-L-I-E. Senufo. S-E-N-U-F-O. Lo. L-O. Elikval. E-L-I-K-V-A-L-E. Uleval. U-L-L-E-V-A-L. Andreas. A-N-D-R-E-A-S. G-A-R-D-E-M-O-N. Trigve. T-R-Y-G-V-E. Nordberg. N-O-R-D-B-E-R-G. İdar Vetlesen. İ-D-A-R-D-A-R. V-E-T-L-E-S-E-N. Körling. K-Ö-R-L-İ-N-G. Marianlist. M-A-R-I-E-N-L-Y-S-T. Kverner. K-V-A-E-R-N-E-R. Hail Selassie. H-A-I-L-E-S-E-L-A-S-S-I-E. Matthias Lund Helgesen. M-A-T-H-I-A-S-L-U-N-D-H-E-L-G-E-S-E-N. Hofswein. H-O-F-F-S-V-E-I-E-N.